1657 yılının Ekim ayında vefat eden Osmanlı'nın önemli alimlerinden Katip Çelebi, vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Bildiğiniz üzere 4x4 ilkesine sadık kalarak ikinci yayın dönemimizde bir sivil toplum kuruluş serisi başlatma kararı aldık. Her hafta bir sivil toplum kuruluşunu davet ediyor ve yaptıkları faaliyetleri, gönüllülük aktivitelerini vesaire masaya yatırıp bunları konuşuyoruz. Hatta şöyle bir esprimiz de vardı kendi aramızda. İşte buraya sadece gençlere davet ediyoruz. Büyüklerimiz buraya gelemezler. Burası gençlerin mekanı şeklinde bir esprimiz de vardı. Şimdi sıra konuğumuzu takdim etmeye geldi. Siyasal Vakfı'ndan Vedat Üçtaş'ı sizlere takdim etmek isterim. Hoş geldiniz abi, nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm dinleyicilerimize en kalbi selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. Hem sizin nezdinizde kanalınıza hem de bu programa vesile olan büyüklerimize teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Tekrar bir programla birlikte dinleyicilerimizin karşısındayız. Şimdi giriş yapmadan evvel bir hatırlatma yapmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından ulaşabilir. Programdan kesitleri orada bulabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Siyasal Vakfı'nı konuşacağız bugün. İlk önce şeyi sormak istiyoruz. Siyasal Vakfı ne zaman kuruldu ve hangi ihtiyaca binaen ortaya çıktı? Biraz bize kuruluş aşamalarından bahsedebilir misiniz Siyasal Vakfı'nın?
Tabii. Siyasal Vakfı uzun ismiyle İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı olarak kuruldu. 1992 yılında İstanbul'da kuruldu. Bir grup İstanbul siyasal arkadaşının bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfımızın genel merkezi İstanbul'da. Hatta koca Mimar Sinan'ın yapımı olan Şehzadebaşı Külliyesi'nin içerisinde yer almaktadır. O dönem imarethane dediğimiz bugünkü anlamıyla aşevi olan yapı vakfımıza tahsis edilmiştir. Ankara'da da bir şubemiz var. Tabii bunun dışında birçok mezunumuz ülkenin dört bir yanında görev almaktalar. Bu vesileyle Kocaeli, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Doğu Karadeniz, Hatay ve Gaziantep olarak sayabileceğimiz başlıca temsilciliklerimiz de bulunmaktadır. Siyasal Vakfı'nın tabii ilk çıkış noktası mezunların anlattığı kadarıyla fakülte döneminde elde edilen dostlukların, kazanılan arkadaşlıkların devam ettirilmesi gerekliliği. Tabii resmi olarak misyonu da şöyle söyleyebiliriz. Mezunlarımızın, aynı zamanda öğrencilerimizin mesleki, iktisadi, sosyal ve kültürel dayanışmalarına, gelişmelerine, öğrencilerimizin inanç değerlere bağlı bireyler olmalarına, kültürel ve bilimsel yönden donanımlı olmalarına, bu şekilde mezun olabilmeleri için gereken kişisel donanımı elde etmeleri yolunda kendilerine yardımda bulunmayı amaç edinen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tabii bu amaçlardan çok daha fazlası Siyasal Vakfı deyince aklımıza geliyor. Özellikle zaman içerisinde öğrencilerin yoğun katılım sağlaması sebebiyle vakfımız yalnızca fakülte öğrencilerinin değil, birçok farklı bölüm ve öğrencilerin de uğrak mekanlarından biri haline gelmiştir. Bizim geleneksel eğitimlerimiz cumartesi günleri yapılmakta. Tabii bunun içinde, bunun dışında hafta sonu, pazar günü vakfı açtığımız da olur. Aynı şekilde hafta içi çeşitli etkinliklerimiz de olur. Özetle söylemek gerekirse bizim öğrencilere sağladığımız iki temel olanaklardan birincisi maddi olarak tabii ki burs katkısı. İkincisi ise belki de daha önemlisi olan bireysel gelişimlerine katkı sağlayan eğitimlerimizdir.
Eyvallah. Yani az önce söylediniz, onu soracaktım aslında. İstanbul Üniversitesi siyasal bölümünden mezun kişilerin kurduğu dediniz. Sadece İstanbul siyasaldan mı kabul ediyorsunuz diye soracaktım. Peki şimdi kaç tane farklı üniversiteden bünyenizde insanlar var? Yani her geleni herhalde kabul ediyorsunuz artık.
Şöyle, hafta sonu için özellikle tüm gençleri, hatta yaş şartı da gözetmeksizin o günün etkinliği neyse, hangi konudaysa, o konuya ilgili olan herkesi ağırlıyoruz. Biz bu farklılığı da aslında şöyle fark ettik. Burs katkısı sunarken öğrencilerimize herhangi bir şart koşmuyorduk. Tabii maddi durum ve başarı şartı koşuyorduk ama etkinliklerimize devam zorunluluğu gibi bir unsurumuz yoktu. Birkaç yıl öncesinde bunu uygulamaya koyduk ve gördük ki gerçekten çok sayıda farklı bölüm ve mezunlar, fakültelerden arkadaşlarımız da var. Yani öğrencilerle birebir tanışıyorduk, istişarelerde bulunuyorduk ama onların kaçıncı sınıf, hangi bölüm ya da hangi fakülteden olduğunu çok fazla irdelemiyorduk. Çünkü hep tanıdık simalar oldukları için İstanbul siyasallıdır deyip geçiyorduk. Ama baktık ki öyle değil. Özellikle son yıllarda burada vakıf başkanımız Ünsal Sözbir'in verdiği liderlik ve değişim yönetimi dersinin de büyük etkisi var. Bursa'daki katıldığı konferanstan bile öğrenci çekebilen bir başkanımız var. Kendisine buradan selam etmiş olalım. Bu şekilde birçok farklı bölümden psikoloji, matematik, mühendislik öğrencisi arkadaşlarımız var. Özel üniversitelerden ismini zikretmeyelim ve kamudan başka üniversitelerden, hukuktan, siyasetten, kamu yönetiminden, iktisattan bu şekilde çok farklı, yani mühendislik beni çok şaşırtmıştı açıkçası. Bu şekilde çok farklı bölümlerden öğrenci arkadaşlarımız geliyor.
Mühendis bile geliyor siyasal bakımdan.
Mühendis bile geliyor. Bana da şöyle bir fikir verdi. Konuyu açtık, daha ince detayını verelim. Ben kamu görevlisiyim. Normalde yüksek lisans henüz yapmadım ama düşündüğüm yüksek lisans tabii ki yerel yönetim, merkezi idare gibiydi. İkisi arasındaydım. Bu kez matematik düşünmeye başladım. Çünkü mühendislik dersi gören, matematik dersi gören arkadaşlar bende bu ilgiyi uyandırdılar. Şimdi biraz daha dertlendirdiler beni. Böyle de sohbetlerimiz oluyor. Onlar bizden bir şeyler kapmaya çalışırken biz onlardan kapmış oluyoruz. Bu da işin ilginç bir yanı oluyor.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Şimdi o zaman ikinci kısmımıza geçebiliriz. Aslında bu kısma geçmek artık elzem hale geldi. Yani öyle bir eğitimler düzenliyorsunuz ki oralarda mühendislikten bile insanlar gelebiliyor. Şimdi vakıf binanızdan biraz bahsettiniz. O vakıf binasında nasıl eğitimler yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Yani 1992 yılı da kuruldu. Bugüne kadar birçok çalışma yaptı. Biraz belki bu verdiğiniz eğitimlerden ve günümüzde verdiğiniz eğitimlerden bahsedebilirsiniz bizlere.
Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Sizleri memnuniyetle vakfımızda ağırlamak isteriz. Orada bizim emektar bir aşçımızın deyimiyle Mimar Sinan'ın koyması diyerek tabir ettiği tahta döşemeleri bile görebilirsiniz. Duvara verilen destek anlamında. Vakfımızda yıl boyunca çeşitli geziler, sergiler, ziyaretler, söyleşiler, seminerler düzenliyoruz. Biz bunları iki kısma ayırıyoruz tabii. Birincisi düzenli olanlar. Geleneksel olarak her cumartesi yaptığımız sabah saatlerinde başlayan ve akşamın erken saatlerine kadar devam eden eğitimlerimiz var. Bunlarda temel ilmi okumalar yapıyoruz. Güncel ekonomi okumaları var. Liderlik ve değişim yönetimi var. Temel yönetim sistemleri var. Bunun dışında hafta içi veya pazar günü vakfı açtığımızda da ayrıca farklı etkinlikler yapabiliyoruz. O hafta özgü bir konuk gelebiliyor. O hafta ülke gündemini meşgul eden bir konuyla ilgili uzman bir kişiyi ağırlayabiliyoruz. Veya seriler halinde de etkinlikler yapabiliyoruz. Mesela beden dili, vücut dili, hitabet, etkili iletişim, münazara teknikleri gibi etkinlikleri de seriler halinde düzenleyebiliyoruz. Bunların içinde benim en önem verdiğim öğrencilerin cumartesi günü, özellikle yaz ayları için söyleyebilirim, o güzel havada kendi vakitlerini bize ayırmış olmaları. Bu bizi çok memnun ediyor. Bunun dışında öğrenciler için en önemli gördüğüm ikinci etkinliğim ise Ankara gezisi. Aslında birçok ile çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Buradaki amaç mezun ve öğrencilerimizin bir arada bulunmaları, aynı ortamı paylaşmaları. Ama Ankara ziyaretimiz özellikle son sınıf öğrenciler için şöyle bir çatıda oluyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar biz birçok bakanlık, kamu kurumu, başkanlık, genel müdürlük ziyareti yapıyoruz. Orada öğrencilerimize o kurumda görev alan mezunlarımızı takdim ediyoruz. Mezunlarımızın sunumlarıyla öğrencilerimize kurumları tanıtıyoruz. Onlar da özellikle son sınıf öğrencileri bir sonraki yıl orada olmanın hayalini kurarak o ortamı farklı bir şekilde teneffüs etme imkanı buluyorlar. Ve onlara motivasyon sağlamış oluyoruz. Bu şekilde etkinliklerimizi özetleyebiliriz.
Bir şey konuşalım dilerseniz. Liderlik ve değişim yönetimi dersiniz varmış sanırım.
Evet.
Bu dersi biraz açabilir misiniz? Yani neler yapıyorsunuz o derste?
Samimi söylemek gerekirse şöyle bir yanı var liderlik değişim yönetiminin. Vakıf başkanımızın aslında bu eğitimin dışarıda da başka kişilerce yüksek bedelle verildiği bir eğitim. Ama biz tabii bunu vakıf ve sivil toplum kuruluşu olarak tamamen ücretsiz bir şekilde, kaldı ki araç gereçlerine kadar temin ederek öğrencilerimize sağlıyoruz. Liderlik değişim yönetimi dersi nasıl doğdu derseniz, Ünsal hocamız başkan seçildiğinde kendisi güncel ekonomi okumaları dersini vermekteydi. Sonra öğrencilerin tabii ilgisinin daha böyle değişim, liderlik, ikna, beceri, yönetim gibi konulara kaydığını görünce yeni bir ders ortaya koyma gerekliliği hasıl oldu. Bu vesileyle liderlik ve değişim yönetim dediğimiz ders oluştu. Biz bu derste ne yapıyoruz? Öğrencilerimize tabii bir hafta öncesinde bir sonraki haftanın konusunu söyleyerek öncelikle hazırlıklı gelmelerini sağlıyoruz. Ve en çok çeşitli öğrenci de bu dersimize katılıyor açıkçası. Birçok bölümden, biraz önce saydıklarım gibi. Bu derste bir haftanın konusu etkili liderlerin özellikleri olabiliyor. Eğer sarkarsa ikinci hafta da aynı şekilde. Sonraki haftalarda ikna, güvenilirlik, insanların yönetimdeki yeri, yönetim becerisinin nasıl kazanılacağı gibi ve ikinci bir aşamada değişim dediğimizde şunu içeriyor. İnsanın kendinde fark ettiği özellikleri nereye evrilmesi gerektiği ile ilgili farkındalığı oluşuyor ve buna giden süreçte bu derste aldıklarını kullanabiliyor. Bizim özellikle derslerimiz interaktif şekilde geçiyor. Yeri geliyor bir arkadaşımız çıkıp bir şeyler anlatıyor, kendisinden örnekler veriyor. Yeri geliyor doğrudan kendisi konuşmacı olarak o haftayı geçirmek istiyor. Bu şekilde işliyoruz dersi.
Yani hep aslında bu dikkatimi çekmiştir. Biraz böyle kişisel bir soru soracağım. Tabii. Liderliğin eğitimi olur mu sizce?
Liderliğin bence eğitimi olmaz ama desteği takviyesi olur diye düşünüyorum. Ben de Ünsal Hoca'dan özel koçluk eğitimi almış biri olarak şunu söyleyebilirim. Tabii ki birçok insan lider olmak ister. Kime sorsanız lider olmak ister misin diye. Hayır ben yönetilen olmak istiyorum demez herhalde. Herkes bir yerde lider olmak ister. Ama bu bir akademi gibidir. Hem doğuştan gelen yetenekleriniz vardır. Doğuştan gelenleri geliştirebilirsiniz. O da sizde eksik olabilir, tam olmayabilir, noksanlığı vardır muhakkak, tam değildir. Onu geliştirmek için de bu tür destekler önemli. Bunu liderliğin içinde ben mesela iknaya çalışmıştım. Güven, özgüven, hitabet, vücut dili bunların hepsi liderliğin alt bileşeni. Çünkü bunlardan bir kısmı eksik olduğunda sizin yapacağınız liderlik hangi gruba hitap edebilir? Yani sonuçta hitap edeceğiniz lider olacağınız grup eğer çok kalifiye, üst düzey insanlarsa sizin de o özellikleri geliştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla takviye edici diyebiliriz bu eğitim için aslında.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Söz verdiğimiz gibi ikinci kısmı bir şiirle açıyoruz ve sözü Vedat abiye bırakıyoruz. Buyurun abi.
Eyvallah. Amentü. İnsan eşrefi mahlukattır derdi babam. Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı. Ama bir Eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz asıl anlamını kavradı. Geçti çılgınların, çıbanların, reklamların arasından. Geçti tarih denilen tamahkar tüccarı, kararmış rakamların yarıklarından sızarak. Bu söz yüreğime kadar alçaldı. Damar kesildi, kandır akacak. Ama kan kesilince damardan sıcak, sımsıcak kelimeler boşandı. Aşk için karnıma ve göğsüme, ölüm için yüreğimi sürdüğü mecra uçtu birden. Aşk ve ölüm bana yeniden, su ve ateş ve toprak yeniden yorumlandı. Dilce susup bedence konuşulan bir çağda, biliyorum kolay anlaşılmayacak. Kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın, yanık yağda boğulan yapıların arasında, dilirmek hakkını elde bulundurmak, rahma, çağdaş terimlerle yanaşmak için, bana deha değil, belgeler gerekli. Kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza. Gençken, peş peşe kaç gece yıllarca, acıyan yumuşak yerlerime yaslanıp uçardım. Bilmezdim neden bazı saatler Alaturka vakitlere ayarlı. Neden karpuz sergilerinde löküs yanar. Yazgı desem kötü bir şey dokunmuş olurdu sanki dudaklarıma. Tokat aklıma bile gelmezdi babam 15'li olmasa. Meyan kökü kazarmış babam kırlarda. Ben o yaşta koltuğumda kitaplar, işaret parmağımda zincir, cebimde sedef çakı, cebimde kırlangıçlar çılgınlık sayfaları. Kafamda yasak düşünceler, cilt mesela. Kar yağarken kirlenen bir şeydi benim yüzüm. Her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana. Gecenin anlamı tıkansın diye ıslık çalar, resimli bir kitaptan çalardım hayatımı. Oysa her gün merkep kiralayıp da kazılan kökleri Forbes firmasına satan babamdı. Budur, işte bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku. İşte şehirleri bayındır gösteren yalan. İşte mevsimlerin değiştiği yerde buharlaşan. Kelepçeler, sürgünler, gençlik acılarıyla. Güç bela kurduğum cümle işte bu. Ten kaygusu yükle ağır bir haç taşımaktan tenimin olanca ağırlığı yok oldu. Solgun evler, ölü bir dağ, iyice solmuş dudak, bile bir çınlayan ihtilal haberidir. Ve gecenin gümüş ipliklerden işlenmiş oluşu, Nisan ayları gelince vücudu hafifletir. Şahlanan grevler içinde kahkahalarım küstah, bakışlarım beyaz bulutlara karşı obur. Marşlara ayarlanmak hevesindeki sesim, gider şehre ve şaraba yaltaklanarak, biraz ağlayabilmek için fotoğraflar çektirir. Babam, seferberlikte mekkaredir. İnsanın gölgesiyle tanımlandığı bir çağda, maaşlara düşer belki birkaç şey açıklamak. Belki ruhların gölgesi düşer de maaşlara, mümkün olur babamı varlık sancısıyla çağırmak. Ezan sesi duyulmuyor, haç dikilmiş minbere, kafir Yunan bayrak asmış camilere, her yere. Öyleyse gel kardeşim, hep verelim el ele, patlatalım bombaları, çanlar sussun her yerde. Çanlar sustu ve fakat binlerce yılın yabancısı bir ses değdi minarelere. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Polistir babam, cumhuriyetin bir kuludur. Bense anlamış değilim böyle maceralardan. Ne godayva geçer yoldan, ne bir kimse kör olur. Yalnız coşkunluğu karşısında içlendiğim şadırvan, nüfus cüzdanımda tuhaf, ekmek damgası durur. Benim işim bulutlara aşınlamak gün boyu, etin ıslak tadına doğru yavaş yavaş uyanmak, çocuk kemiklerinden yelkenler yapıp hırsız cenazelerine bine bine, temiz döşeklerin ürpertisinden çeşme, korkak dualarından cibinlikler kuralak, dokunduğum banknotlardan tiksinmeyi itiraz, nakışsız yaşamakları silahlanmak sınarak, çıkardığım boğaza tıkanan lokmanın hartısını, çıkınımda güneşler halka dağıtmak için, halkı suvarmak için bin saçlarımda bin ırmak, ıhtırdım caddeleri, meğer ki mezarlarmış, hazırmış zaten duvar, sıkılmış bir yumruğa, fly penem, drink Coca-Cola. Tutun ve yüzleştirin hayatları. Biri kör batakların çırpınışında kutsal, biri serkeş ama oldukça da haklı. Ölümler, ölümlere ulanmakta ustadır. Hayatsa bir başka hayata karşı. Orada aşk ve çocuk birbirine katışmaz. Nasıl katışmıyorsa başakları Ağustos sıcağı. Kendi tehlikesi peşinden gider insan. Putların dahi damarından aktığı güne kadar sürdürür yorucu kovalamacayı. Hanidir göklü dünya, dünyalar içte doğan? Nerede, hangi yöremizde zihnin? Tunç surlardan berkitilmiş ülkesi. Ağzı bayat suyla çalkanmış çocuğa rahim olan parti broşürleri yoksa kafiyeler mi? Hangi cisimdir açıkça bilmek isterim takvim yapraklarının arasını dolduran? Nedir o katı şey ki gücü gönlün dağdasını durultacak? Hayat dört şeyle kaimdir derdi babam. Su ve ateş ve toprak ve rüzgar. Ona kendimi sonradan ben ekledim. Pişirilmiş çamurun zifiri korkusunu, ham yüreğin pütürlerini geçtim. Gövdemi alemlere zerk ederek, var oldum kaylasıyla var edenin, eşrefi mahlukat nedir bildim.
Ağzınıza sağlık abi. Çok teşekkür ederiz.
Eyvallah.
İsmet Özel'in de kalemine sağlık diyelim. Şimdi ikinci bölümümüze devam edebiliriz. İkinci kısmımızda bir şey konuşuyorduk. Yani kurumunuzu anlatan bir şeyden bahsetmenizi istiyoruz sizden esasen. Siz de bir filmden bahsetmek istediniz. Kar Küreğici isimli bir film. Evet. Biraz bu bir filmi bize anlatır mısınız? Özellikle neden seçtiğinizi söyleyerek başlamanız daha iyi olur. Sonrasında bu film nedir? Sizin için ne ifade eder? Biraz da belki spoiler da verebiliriz dinleyicilerimize.
Muhtemelen vereceğiz. Şimdiden uyarmış olalım. Normalde pek sevmez spoiler vermeyi ama bugün biraz mecbur kalacağız. Şöyle, vakfımızı tanıtan ya da yakın olan anlamında değil de ben biraz daha şahsıma yakın bulduğum için bu filmi tercih ettim. Bu film beni şöyle cezbetti. Bir otobüs yolculuğu sırasında Edirne'den İstanbul'a gelirken kafamı bir kez bile dışarıya çevirmeden bu filmi aralıksız izledim. Gözümü açtığımda, gözümü dışarı çevirdiğimde zaten tam film bitmişti ve Esenler Otogarı'na gelmiştim. Filme çok bağlandım. Defalarca kez izledim. Birçok arkadaşıma önerdim. Her izleyişimde yeni çıkarımlarda bulundum kendi açımdan. Onu arkadaşlarımla tartıştım vesaire. Benim önermek ya da üzerinde konuşmak istediğim diyelim film Snowpiercer, Kar Küreyici. Bu filmin başlangıcı şöyle. Küresel ısınma birlikte soğuma, küresel soğuma o derece ilerliyor ki dünya buzul bir çağın etkisi altına giriyor. Bay Wilfred denen filmde de haşa ilah olarak, düzenin tek sahibi olarak görülen bir karakter bir tren oluşturuyor. Müthiş uzunlukta bir tren. Bu kişi müthiş zengin ve bütün dünyayı defalarca kez tren raylarıyla, hiçbir birinden ayrılmayacak şekilde tren raylarıyla donatıyor. Bu trene en zengininden en fakirine, en okumuşundan en okumamışına, siyahından beyazına, hayvan cinslerinden her birinden, kanatlı kanatsız uçan, işte böcek, suda yaşayan, karada yaşayan her bir tür canlı tipini alıyor. Ve bu trenin içinde yeni bir dünya oluşturuyor. Trenin hiç bitmeyen bir rayda yolculuğu var. Bütün dünyayı dolaşıyor. İnanışları da şu. Dünya buzul çağın etkisi altından kurtarılınca biz trenin kapaklarını açacağız ve insanlar normal yaşayışlarına geri dönecekler. Filmin çok büyük bir kısmı zaten trenin içerisinde geçiyor. Orada trenin bir lokomotif kısmı var. Yöneticilerin, zenginlerin olduğu. Ortalara doğru eğlencenin, farklı ortamların yaygın olduğu vagonlar var. Farklı yaşam tarzları var. Biraz daha ortalarda daha yönetilen insanlar var. Onlar farklı işler yapıyorlar. Aşçılar var, bulaşıkçılar var, temizlikçiler var, çamaşırhaneciler var vesaire vesaire. Hatta okul bile var içinde. Hem zenginlerin hem fakirlerin ayrı ayrı okulları var bu arada. Sonlara doğru da kuyruk takımı denen bir kısım var. Benim asıl ilgimi çeken kuyruk takımı oldu. Çünkü kuyruk takımı rahat durmuyor bir nevi. Her 3-5 yılda bir devrime kalkışıyor. Diyor ki biz hep eziliyoruz. Her gün aynı yemeği yiyoruz. Her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Her zaman hor görülüyoruz. Biz trenin lokomotifini ele geçirmeliyiz. Tabii burada lokomotifte bir denge var. Bu filmin sonunda ortaya çıkıyor. %74 gibi bir oran var. Bu oran kuyruk takımının trenin geneline olan oranı. Yani 100 kişi varsa bunun 74'ü kuyruk takımında olmak zorunda. Bu da Bay Wilfred'in koyduğu bir kural. İlginç olan şu, her gün protein çubuğu denilen ne olduğu belirsiz bir yiyecekle besleniyorlar. Bunun dışında başka hiçbir gıda takviyesi verilmiyor. Bir gün bir içlerinde filozof görünümlü ya da bilge insan görünümlü bir kişi ortaya çıkıyor. O genç gruplardan birinden bir lideri gözüne kestiriyor ve onu sürekli motive ediyor. Bir devrimin tam zamanı, şimdi değilse ne zaman ele geçirmeliyiz. Geçen devrimler gibi aynı hataya düşmezsek bu kez başarabiliriz gibi söylemlerle özgüvenini ve motivasyonunu sağlıyor. Sonrasında da bir devrim hareketi oluşturmaya geliyorlar. Bu devrim hareketine başlarken tabii filmde birkaç şiddet görüntüsü var. Onu burada o kadar anlatmayalım ama insanların üzerinde de o devrimin gerekliliği ve lideri olan baskı gittikçe artıyor. Bir plan yapıyorlar. Her bir vagonda geçiş kapıları var. Kapıların kapanma sahneleri vesaire bir plan yaparak ihtilale kalkışıyorlar. En önde lider genç, etrafında kuyruk takımının diğer insanları ve en arkada da tekerlekli sandalyedeydi galiba. Bilge adam dediğimiz karakter. Bu şekilde vagonları geçiyorlar. İlk vagonda işte yemekhaneyi, suyu vesaireyle geçiriyorlar. Tabii bu arada nasıl bir plan izliyorlar? Her gün protein çubukları denen gıdanın içinde gizli bir kapsül var. O kapsülde de tek kelime yazıyor. Mesela su yazıyor. Bu şu demek oluyor. Bir sonraki vagonu ele geçirirseniz suyu kullanabilirsiniz. Coğrafyamızdan da biliyoruz. Suya hakim olmak demek aslında birçok şeye hakim olmak demek. Dolayısıyla onlar da yeni bir motivasyonla su elde edeceğiz diye başlıyorlar yeni bir ihtilale. 1, 2, 3 derken vagonları tek tek geçiyorlar. Orada tabii öncelikle askerlerin boş silah tuttuğunu görüyorlar. Güçleniyorlar. Daha sonra silahlı baltalı askerler var. Her bir vagonda gittikçe zorlaşıyor ilerlemeleri. Sonrasında devrim başarıya uğraşıyor. Hatta ulaşırken arada işte jacuzzilerde insanlar var, şaşırıyorlar. Yıllar önce onlardan, yani kuyruk takımından alınan çocukları orada güzel giyinimli insanlar olarak görüyorlar. Okullarını almışlar. Bari Fridlin okullarında beyinleri yıkanmış, farklı bir yaşam sunulmuş falan. En son ele geçiriyor. Devrim başarılı olduğunda şöyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Burada spoiler veriyoruz. Lider pes ediyor ve tamam diyor. Bundan sonra lider sensin diyor. Bizim genç liderimize. O da tabii ki kabul etmiyor ve müthiş bir hınçla dolu. Çünkü bir sürü aşağılamaya, kötü muameleye yıllarca maruz kalmış, trende doğup ölen çocuklar var. O derece kötü şartlar var. Tabii ki treni istemiyor. Ama sonra şöyle bir gerçeklik öğreniyor. Ona diyorlar ki %74 herhalde rakam. Onu hatırlatıyorlar. Bu yapılan devrim aslında bizim bilgimiz dahilinde, bizim isteğimizle yapılan bir devrimdi. Biz çünkü trendeki canlı çeşitliliğinin devamı için %74 kuyruk takımına ihtiyaç duyuyoruz. Sizin eksik olmanız bizi üzer, fazla olmanız da sizi daha da üzer diye. Aç kalırsınız, yine %74'de sabitlenmek zorunda kalırsınız diye bir orada sırrı açıklıyorlar. Ve daha ilginç olanı, benim de en çok ilgimi çeken bilge adam dediğimiz kişinin filmdeki rolü. Meğer bizim bilge adam trenin en arkasında kendi gizli kulübesi var. Orada Bay Wilfred'in simgesi olan bir tabela var. O tabelanın arkasını çevirdiğinizde bir telefon çıkıyor. Her gece, hemen hemen her gece bu bilge adam dediğimiz karakter trenin sahibi Bay Wilfred'le telefonla iletişim halinde. Bay Wilfred diyor ki kuyruk takımının nüfusu arttı. Yeni bir ihtilal ya da devrim oluştur. Onlardan kıyım yapalım. Dolayısıyla bize gelene kadar %74'ü sağladığımızda biz pes edeceğiz. Zaten vagonlar arasında askerler sürekli bir çalar cihazları var ellerinde, sayaçları. Ona basarak kaç kişinin geldiğini sayıyorlar. En son pes ettikleri noktada %74'e denk gelmiş oluyor. Benim buradan çıkardığım şuydu. Biz Türkiye olarak belki orta sınıf ya da daha alt gelir grubunun yoğun yaşadığı bir ülkedeyiz. Böyle tanımlayabiliriz belki ülkemizdeki gelir durumunu. Bizim çok şükür son yıllarda refah içerisinde bizler de kavuştuk. Ancak bundan önce geçmişlerimiz, büyüklerimiz anlatırlar. Çok fazla sıkıntı ve cefa çekmişler. Sürekli ülkede kargaşa hakim olmuş. Ne zaman yöneticilerimiz olumlu bir açılımda, adım atmada bulunmak isteseler her zaman bir şekilde ülkede karışıklıklar meydana gelmiş. Burada şunu görüyoruz. Kuyruk takımı özelinde ne zaman siz güzel bir şey yapmaya çalışsanız ya da bir aşamayı kaydedip yeni bir aşamaya kapı açsanız birileri sizi sürekli sekteye uğratıyor. Ama bunun büyük çoğunluğu da aslında içeriden oluyor. Biz hep dışarıda Bay Wilfred'de arıyoruz ama içimizde bilge adam görünümlü birçok karakter var. Bunun son örneğini de geçmiş zamanda gördük. Ben 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daydım kamu görevim sebebiyle. Orada birebir yaşadım. Sonra Edirne'deydim. Turne sebebiyle Edirne'den İstanbul'a dönerken bu filmi izleyince müthiş etkilendim. Çünkü böyle bir bağ kurdum kendi açımdan. Biz orta sınıf olarak kademe atlamaya çalışırken, ülkemizi iyi yerlere götürmeye çalışırken bizim güvenimizi kazanan, toplumda işte bilgi adam, bilgili kişi vesaire diye anılan insanların aslında ne kadar gizli kişilerle iletişimde bulunduğu ve bizi nasıl yanılgıya uğrattı. Yani bu film eğer 15 Temmuz'dan sonra yapılmış olsaydı diyecektim ki bizim için yapmışlar ama değil galiba 2007 yapımı bir film. Bu şekilde beni çok etkiledi. Bu vesileyle sizlerle hem de dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Spoiler için de özür dileyelim.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Zaten dediğiniz gibi film bayağı iddialı bir yapıma benziyor. Bir defa izleyen bir daha izleyecektir. O yüzden spoiler da çok etkilemez herhalde. Öyle şey yapalım, avutmuş olalım kendimizi. İnşallah. Şimdi son kısma geçelim, dördüncü kısma. Dinleyicilerimiz, düzenli olarak bizi dinleyenler bilirler. Dördüncü kısmı kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Bir kurum mottosunu konuşuyoruz. İkinci kısımda da kısa kısa dediğimiz, sonrasında adını hamamdan sorulara çevirdiğimiz bir bölüm var aslında. Orada biraz daha böyle tatlı, esprili, biraz daha işte konuğumuz hafif böyle terleteceğimiz sorular soruyoruz. Şimdi ilk önce mottomuzu konuşalım. Siyasal Vakfı olarak bu seneki mottonuz, yani şu an kullandığınız mottonuz, sıradaki siyasallığa yol göster sanırım.
Evet.
Yani sizin için ne ifade ediyor bu? Neden sıradaki siyasallığa yol göstermek istiyorsunuz? Biraz bunu konuşalım dilerseniz.
Tabii biz öncelikle hemen hemen her yıl yeni bir sloganla öğrencilerimizin, mezunlarımızın karşısına çıkıyoruz. Çünkü dinamik bir kurum olmak istiyoruz. Bunu yaşamak istiyoruz. Bu sebeple tek bir slogan veya parola kullanmıyoruz. Geçen yıldan beri devam eden, geçen yıl 25. kuruluş yıl dönemimizdi. Bu sebeple farklı etkinlikler düzenledik ve yeni bir slogan belirledik. Belirlediğimiz slogan da sizin de söylediğiniz gibi sıradaki siyasallığa yol göster idi. Bu hem öğrencilerin ilgisini çeken hem de mezunların ilgisini çeken bir slogan oldu. Çünkü insanlar merak etti, burada ne gibi etkinlikler yapılıyor. Eğer hiç gelmemişse bu slogan bile onlarda bir ilgi uyandırdı açıkçası. Özellikle meslek kariyer tanıtımları çok fazla yaptık geçen yıl. Vefa konuşmaları dediğimiz yeni bir seriye başladık ki içeriği şöyleydi. Vakfımızda büyük emeği geçen ve şu anda belli kademelerde bulunan büyüklerimizi vakfımızda misafir ettik. İçerisinde bulunduğumuz semt dolayısıyla Vefa ismini kullandık. Buna da Vefa konuşmaları dedik. 8 seri halinde öğrencilerimizle tecrübeli devlet adamlarını, yöneticileri bir arada bulundurduk. Bu sebeple öğrencilerde bizim uyandırmak istediğimiz duygu, ben de orada olabilirim, ben de bu kadar yıl sonra burada bu şekilde konuşan biri olabilirim duygusunu uyandırmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Çok fazla katılım oldu. Geçen yılı bu şekilde tamamlamış olduk. Bu yılda cumartesi günü, 6 Ekim cumartesi günü açılış yapıyoruz yeni güz dönemiyle beraber. Bu senenin sloganını henüz belirlemedik ama kısmet diyelim.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Bir de sizin önem verdiğiniz bir konu var. Zekat vermek konusu.
Evet.
Bunu ben söylemeyeyim, dilerseniz siz açın biraz. Yani zekat deyince direkt şey anlaşılıyor. Öyle bir çağrışım oluyor. Parayla maddi olarak verilen bir işte ibadet olarak görülüyor. Ama bunun birçok türevi de var aslında. Yani bu kutsal kitabımız tarafından da, Peygamber Efendimiz tarafından da bizlere söylenmiş. Siz zekatınızı nasıl veriyorsunuz?
Şöyle, teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Bizim öğrencilerimize anlattığımız bir düstur var. Bizim bakış açımız olan bir düstur bu. Tabii ki zekatın biz üç çeşidini ele alıyoruz. Birincisi paranın zekatı. Bu dinimizde yeri var. Burada onu anlatmak tabii benim haddime değil. Paranızın zekatını parayla verirsiniz orantılı olarak. Bilginizin zekatı da bir başkasını öğretmektir. Siz birinden bir bilgi öğrenirsiniz. Onun zekatını vermek için bilgi ihtiyacı olan başka birilerini öğretirsiniz. Bizim ve benim de en önem verdiğim şey ise zaman. Çünkü zaman her geçen yıl daha değerli hale geliyor. İnsanların boş vakti imkansız hale geliyor. Her şeyi daha hızlı yaşıyoruz, daha hızlı tüketiyoruz. Her şeyi bir zamana sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Özellikle İstanbul gibi oldukça büyük bir şehirde. Bizim için en önemli olan kavram zaman ve öğrencilerimize harcadığımız zamanı bizlere daha önce verilen zamanın zekatı olarak görüyoruz. Burada öğrenciye anlatmak istediğimiz de şu gelen kardeşlerimize. Eğer biri sizinle ilgilenip size bir şeyler katabilmek için vaktini harcıyorsa, sizin de imkanlar oluştuğunda o noktaya geldiğinizde başka kişiler için zamanınızı harcamanız, böylece zekatını vermiş olmanız gerekiyor. İnanın bu şekilde çok daha verimli bir hayatınız oluyor. Çok daha enerjik. Ben mesela haftada iki gün vakfımıza gidiyorum. Onun dışında öğrencilerle birebir iletişimimiz var. Etkinliklerimiz oluyor. Bazen geç yatıyoruz ama erken kalkmak zorunda kalıyoruz. Şunu fark ettim. Mesela işte lise ya da üniversitenin ilk yıllarında uykuya daha düşkündüm. Şimdi öyle değilim. Uykusuz kalsa bile insan o enerji veriyor insana gerçekten. Özellikle genç kardeşlerle bir arada olmak insana çok enerji veriyor. Bu sebeple ben en çok da zamanın zekatı üzerinde duruyorum ve bunu gelen arkadaşlarımıza da anlatmaya çalışıyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Bazen konuklarımızı soruyoruz. Yani sivil toplum kuruluşlarında bulunmak, sivil toplum kuruluşlarında çalışmak genelde böyle işte işi gücü yok, oralara gidiyor falan şeklinde anlaşılabiliyor toplumumuzda. Ya sizde o durum yok aslında. Siz bir kamu kuruluşunda memursunuz. Memurluk da yine toplumumuzda işte kendi hayatını kurtarabileceğin bir meslek olarak görülüyor. Ya bunu da sormak istiyorum aslında size. Bu zamanın zekatını vermekle mi alakalı? Yani abi derdiniz neydi? Gidip evinizde oturup akşamları işte rahat rahat keyfinize bakmak varken neden uykusuzluk çekiyorsunuz? Neden oradan buraya koşturuyorsunuz? Neden hiç tanımadığınız insanlarla uğraşıyorsunuz?
Şimdi vakfımız Fatih'te, Vezneciler'de, Şehzadebaşı'nın külliyesinde olduğunu söylemiştim. Ben aslında doğma büyüme Kasımpaşalıyım. Geçmiş yıla kadar da Kasımpaşa'da ikamet ediyordum. Benim için gidip gelmek çok kolaydı. Yani 15 dakika yürüseniz bile yarım saatte güzel bir rotası var. Yürüyerek gidip gelebilirdiniz. Şimdi bir yıl kadar önce evlendim ve Anadolu yakasına taşındım, Kartal'a. Kartal'da oldukça uzak bir nokta aslında. Yaklaşık 1,5 saat kadar sürüyor İstanbul şartlarında. Onda da şöyle yapıyorum. Eşimi de bu konuya dahil ettim. O da benimle birlikte fahri siyasallı olmuş oldu. Cumartesi günleri olan etkinliklerimize geliyor. Bazen hafta sonu beraber gidiyoruz toplantılara vesaire. Hatta buraya bile kendisiyle beraber geldim sağ olsun. Eğer zamanınızı harcamak için bir STK'yı düşünüyorsanız mutlaka onu yapabilirsiniz. Size başka bir şey engel olamaz. Burada hem gönüllülük, hem samimiyet, hem paylaşım duygunuz olması gerekiyor. Ben mesela gittiğimde işte öğrenci arkadaşlarımızın çoğu tabii okulun etrafında olan yurtlarda kalıyorlar veya aileleriyle kalanlar da büyük çoğunluğu yakın çevrede. Çok şaşırıyorlar yani Kartal'dan nasıl geliyorsun vesaire diye. Ama benim açımdan bakınca aslında koşarak gidilen bir durum var ortada. Çünkü düşünsenize siz üniversiteye başladınız, fakülteye başladınız. Fakültenin bir vakfı var. Yani bu vakfın dışında bir alternatifiniz zaten yok. Okulu araştırırken o okulu bitiren birileriyle konuştuysanız size zaten mutlaka önerecektir o vakfa en azından gidip bir tanışmanızı. Benim de tanışmam ilk yıl olmuştu zaten. Gidiyorsunuz, orada sizinle ilgileniyorlar, eğitim veriyorlar, çay veriyorlar, çorba veriyorlar, yemek veriyorlar, bir şeyler veriyorlar ve hiçbir para almıyorlar. Burs da veriyorlar, üstüne para da veriyorlar buralara gittiğiniz için vesaire. Sonra öğrenci olarak bunu yaşıyorsunuz ama mezun olunca işin diğer tarafını görüyorsunuz. Aslında orada alan elden veren olmaya geçiyorsunuz ve size verilen parayı da, bilgiyi de, zamanı da bu kez geriye vermeye başlıyorsunuz. Aslında daha da mutlu eden şey belki de o. Ya öğrenci kardeşlerimiz tabii bu kısmı mezuniyetten sonra anlayacaklardır ama bizi oraya işimiz orası olduğu için aslında oraya gitmeyi de bu tür sebeplerimiz var. Bu sebeple gidiyoruz açıkçası.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Şimdi 4x4'ün 4. kısmının 2. yarısına geçiyoruz. Hamamdan sorular dedim. Benim de en sevdiğim yer burası. Konuklarımızdan da o şekilde dönüşler alıyoruz. Onlar da en çok buraları seviyorlar.
Bakalım.
Abi şunu merak ediyoruz ilk önce. Yani daha doğrusu şunu biliyoruz. Öğrenciler bedavayı sever. Siz de zamanında öğrencilik yaşadınız. Evet. Sonra mezun oldunuz. Yine öğrencilerle ulaşıyorsunuz. Sizin orada bedava ne var? Yani bir adam gelse, bir öğrenci gelse, kapınızı çalsa, içeri girse. Bedava ne var sizin orada?
Şimdi vakfımızın bahçesine geleceksiniz. O demir kapıyı açacaksınız. Bizim yukarıda bir tane de çan vardır. Vakfımızın vakfedeni İsmail İlhan abimiz sağ olsun astırdı. Bir kapı zili de var. O zil bir çınlayacak. Geniş bir bahçeye gireceksiniz. Güzel bir bahçemiz var. Mimar Sinan eseri. Güzel bir şekilde yetiştiriyoruz bahçemizi de. O havayı bir soluyacaksınız. Sonra ilerleyip kurulacaksınız güzel bir bahçedeki masaya. Suyunuz var. Tabii çayınız var. Güne göre yemekleriniz var. Eğer hafta içi hiç kimse yok da sadece orada profesyonel çalışanımız varsa, aşçımız, mutfakçımız, onlar kendilerine ne pişirdiyse onu yiyebilirsiniz. Yetmiyorsa yaptığımız dolmuştur, gidersiniz. İstediğiniz bir şey varsa onu alıp getirip mutfağımızda pişirebilirsiniz. Öğrencilerimize zaman zaman balık ızgara yaptığımız bile olmuştur. Yani çeşitli yemekleri de yapıyoruz. Kaçamak yapıyoruz öğrencilerle. Bunu çok yaymayalım ama aramızda kalsın. Çünkü talep artarsa karşılamayabiliriz. Canınızın istediği bir şey varsa onu da ayrıca getirip mutfakta pişirtebilirsiniz. Cumartesi günleri özellikle burs dağıtımlarımızda ayda bir kez kavurma ve pilavımız ikramdır. Ayranımız vardır, yine çayımız, çorbamız vardır. Bu şekilde ikramlarımız var. Öğrenciyi çekecek olan şey ilk etapta tabii bedava çay, oturup ders çalışmak, kalabalık kütüphane ortamından kurtulmak. Özellikle geniş bir bahçede, tarihi bir ortamda, bedava çay eşliğinde bahçeye karşı kuş cıvıltılarıyla ders çalışmak olacaktır ama insanın karnını doyduktan sonra başka şeylerin ihtiyacı hasıl oluyor.
Evet, onları da sağlıyoruz. Onları ilk yıllarda konuştuk.
Onlar da bedava.
Eyvallah. Bir de bizim meşhur bir mikrofon sorumuz var, onu sorayım size. Şimdi Vedat abi, elinizde bir mikrofon olduğunu düşünüyoruz ve karşınızda bütün insanlık sizi dinliyor. Bir tane cümle söyleme hakkınız olsaydı o cümleniz ne olurdu?
Hiç düşünmediğim bir yerden geldi. Aslında bu tür mikrofon konuşmalarını severim ama muhtemelen benim cümlem öğrencilerimize hitaben bir şey olurdu. Üç kelimeyi tekrarlardım ben. Üç kez tekrarlardım. Vefa, paylaşım ve samimiyet diye bağırmak isterdim. Eğer bu üçüne benim gibi değer veren varsa beri gelsin derdim ve mikrofonu bırakırdım.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de şunu düşünelim. Bir gün uyudunuz ve uyandığınız sabah Siyasal Vakfı yok. Allah dünyadan ne eksilirdi?
Benden çok şey eksilirdi. Onu söyleyeyim. Dünyadan ne eksilirdi? Esprili söyleyelim. Yani ağlar sarnam ağlar, gerisi yalan ağlar demişler. Yine bizim öğrencimiz, yine bizim fakültemizin mezunları herhalde ağlarlardı. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi fakülteye ilk adımı attığınızdan itibaren size sizin buluşacak bir çatınız var. Orası da Siyasal Vakfı. En eski mezunlardan en yeni öğrencilere kadar haftanın her günü, hemen hemen her günü orada birilerini bulabilirsiniz. Eğer Siyasal Vakfı bir gün kalktık ve yoksa, bu birlikteliği sağlayacak çatı insanlarda tabii eksikliğe sebep olacaktır. Hafta sonu gidiyoruz, cumartesi günleri kendi dönem arkadaşlarımızı görüyoruz. Benim vakıf sayesinde şöyle bir değişimim oldu. Kendi dönem arkadaşımdan daha çok başka dönemlerden arkadaşlarım var. Kardeşlerim var, abilerim var. Ben doğmadan üniversiteyi bitiren insanlarla aynı masada oturuyoruz. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Aynı muhabbetleri yapıyoruz. Bu güzel ortamın eksiği mutlaka hissedilecektir. En çok da fakültemiz öğrencileri ve mezunları tarafından diyelim.
Eyvallah. Şimdi bir vizyon sorumuz var aslında ama bunu size sormak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü 25 yıllık bir kurumsunuz. Aslında bir oturtmuşluğunuz var. Yine de sormuş olalım. Siyasal Vakfı'nı 10 sene sonra ya da işte gelecekte nerede görüyorsunuz? Gerçekten bu konudaki vizyonunuz nedir?
Bizim derdimiz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gelen öğrencinin, eğitime başlayan öğrencinin mezuniyeti bitirdiğinde ülkemizin ve özellikle gönül coğrafyamızın ortak faydasına hizmet edecek bir birey olarak yetişmesidir. Çünkü salt akademik eğitimle bunu sağlayamayabilirsiniz. Biz okulu destekleyici dersler veriyoruz. Biraz ilk kısımda bahsettik, üzerinde durduk. Bu eğitimleri verirken her zaman milleti ve ümmeti odak alan bir bakış açısıyla bu dersleri veriyoruz. Çünkü üniversiteye başlarken bana da şöyle oldu. Birçok büyüğümüz aman şunlara gitme, aman bunlara gitme, aman şu örgütlere katılma, şunlara gitme. Peki nereye gidecek? Özellikle ben doğma büyüme İstanbulluyum ama özellikle şehir dışına ilk kez üniversiteye gelen bir öğrenci nereye gidecek? Bunu kimse söylemiyor. Biz bu çatı vesilesiyle öğrencilerin gitmesi gereken bir yeriz. Derdimiz de belirttiğim gibi öğrencinin kendisini kişisel olarak geliştirmesi, donanımlı hale getirmesi, ülkemize, gönül coğrafyamıza ileride hayırlı hizmetlerde bulunacak birey olması. Tabii bizim vizyonumuz da bu tür hizmette bulunan kurumların en başında gelmektir. Biz biraz fakülte odaklı gidiyoruz. Son yıllarda çeşitlendi öğrencilerimiz ama bizim vizyonumuz bu şekildedir.
Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi son bir sorumuz kaldı ama bu soruda biraz farklılık yapıyoruz. Bu farklılığı da bir önceki programda Genç Kızılay Başkanı sevgili Emre Koç'la birlikte aslında ilk hayata geçirmiş olduk. Şimdi Twitter'ı hepimiz kullanıyoruz. Bizim radyomuzun, bizim programımızın da bir Twitter hesabı var. İkisi arasında bir paslaşma yapalım dedik, bir bağlantı kuralım istedik. Twitter'da son bir tweet atma hakkınız olsaydı bu ne olurdu şeklinde soru soruyoruz. Ama bu sorunun cevabını burada almıyoruz. Program bittikten sonra tweet olarak yazmanızı istiyoruz sizden. Bunu da böyle bir pas olarak atmış olalım size.
Ben Emre kardeşimizin programını dinlemiştim ama burayı kaçırmışım herhalde. Biraz kopya çekmek için açıkçası dinledim. Özellikle dinledim. Ama herhalde bu kısmı kaçırmışım. Bana biraz sürpriz oldu. İnşallah programdan sonra ilk tweetimi atacağım bu şekilde.
Tamam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi programın sonuna geldik. Ama kapatmadan önce Siyasal Vakfı'nın binası nerededir? Onu tekrar bir soralım. Evet. Sosyal medya adresleri nelerdir? Yani bu kadar güzel şeyi anlattık. Bedava yemek olduğunu söyledik. Dinleyicilerimizin, öğrenci arkadaşlarımızın gelip bulması gerekiyor. Sizi nasıl bulabilirler? Size nasıl ulaşabilirler? Ve programlara nasıl katılabilirler? Bunu da bize söyleyebilir misiniz?
Tabii. Vakfımızın resmi bir sitesi var. Siyasalvakfi.org şeklinde. Burada iletişim kısmımız var. attıkları mesajlar bizim sistemimize düşüyor. Hemen bu şekilde cevapla dönebiliriz. Adres olarak Şehzadebaşı Camii, biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, Vezneciler Fatih'te. Orada Şehzadebaşı Camii'nin hemen yan sokağında. Çünkü bir külliye halinde bütün şekilde. Aynı zamanda Vezneciler otobüs duraklarına yakın, özellikle İstanbul Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler zaten bilirler. Geliş gidiş konusunda da Fatih üzerinden gelen birçok otobüsle aslında vakfımıza gelebilirler. Metrobüse otobüsle aktarma yapabilirler. Metro ile aynı şekilde Taksim Hacı Osman metrosunda Vezneciler durağı var. Orada 16 Mart şehitleri çıkışını kullanarak vakfımıza yürüyerek ulaşabilirler. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bu konuda da uzman arkadaşlarımız var, sağ olsunlar. Facebook'ta, Twitter'da ve yakın zamanda da Instagram'da da hesabımız aktif hale geldi. Her üç ortamda da, platformda da bulunuyoruz. Web sitemizden de duyurular yayınlıyoruz. Öğrencilerin en yaygın kullandığı, benim gördüğüm burada Facebook. Facebook'ta özellikle her haftanın programı, o haftaki etkinliklerde hangi konular işlendi, belki gelememiş olabilirsiniz o etkinliğe, o etkinlikle ilgili kısa cümlelerimiz de yer alıyor, fotoğraflarımız vesaire, bu şekilde katılım sağlayabilirler.
Çok teşekkür ederiz. Sizi Siyasal Vakfı olarak ağırladık.
Biz çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür eder. Hayırlı akşamlar dileriz.